Ayrım 5.
Sayfa 57. Ara sıra yerinde duramayan taşkın bir genç, büyük bir dostluk havası içinde masaları dolaşıyor, önüne gelenle el sıkışıyor, gevezelik etmek için duruyordu. Şöyle bir, masalara koşarcasına ekmek ve yumurta yetiştiren garsonlar, içlerinden bir küfür sallayarak dirsekleriyle onu dürtüp geçiyorlardı. En silik ve boş masalardan birinde oturan Rose, renkli bir karnavalda sanıyordu kendini. Birkaç dakika sonra karşısındaki masada sırtları kalabalığa dönük oturan çift ilgisini çekti. Adam sarhoştu, smokin ceketi giymiş, buruşuk bir boyun bağı bağlamıştı. Su ve şarap lekeleriyle dolu gömleği yer yer kabarmıştı. Kısık, kanlı gözleri kaymıştı. Kesik kesik soluyordu. Cümbüşteymiş bu diye düşündü Rose. Kadın tam denilemezse de oldukça ayıktı. Güzeldi kara gözleri, parlak bir teni vardı. Gözlerini atmaca gibi yanındaki adama dikmişti. Ara sıra eğilip telaşla bir şeyler fısıldıyordu çocuğun kulağına. O da karşılık olarak ya sarhoş sarhoş başını sallıyor ya da iğrendiğini belli edercesine nefretle yüzünü buruşturuyordu. Rose ses çıkarmadan uzun süre gözledi onları. Sonunda kadın ona öfkeli bir bakış fırlattı. Rose da masaların dışına yayılan delişmen gençlere bakmaya başladı bunun üstüne. Aralarında Dermenico da yüzüne bakıp bakıp kahkahalarla güldüğü genç de vardı. Onu görünce nedense bir hüzün çöktü yüreğine. Korkuyla karışık bir hüzün. Evet, Kay ölmüştü. 35 metre yükseklikten düşmüştü. Ceviz gibi kırılıvermişti kafası. İyi çocuktu diye söylendi Rose üzgün üzgün. Gerçekten çok iyi çocuktu. Ne kötü yazgısı varmış. O arada iki delişmen genç, Rose'un oturduğu masayla bitişikteki masanın arasından geçiyor, tanıdık tanımadık herkesi aynı coşkuyla selamlıyorlardı. Rose, sarışın, dişlek olanın bir an durduğunu, karşısındaki adamla kızı süzdüğünü, sonra onaylamadığını belirtircesine başını iki yana salladığını gördü. Gözleri kanlı olan çocuk ona baktı. Gordy dedi delişmen dişlek oğlan. Gordy. Dişlek bezgin bir tavırla ona parmağını sallarken kadını da küçümseyen, aşağılayan bakışlarla süzüyordu. Ben sana ne demiştim Gordy? Gordon sinirlendi. Cehenneme kadar yolum var dedi. Dean orada durmuş, boyuna parmağını sallıyordu. Kadın kızmaya başlamıştı. Defol diye haykırdı avaz avaz. Bas, sarhoş olmuşsun sen. Parmağını Gordon'a çevirerek o da sarhoş dedi Dean. Peter Himmel yanaştı yanlarına. Baykuşa benziyordu. Bir söylev verecek gibiydi. Durun bakalım dedi. Çocuklara ayırmaya çalışan bir büyük tavrıyla. Mesele nedir? Arkadaşını götür başımızdan diye terslendi Jevel. Kafamızı şişiriyor. Ne dedin? Dediğimi duydun diye bağırdı Jevel. Sarhoş arkadaşını al da bas dedim. Lokantanın gürültüsü içinde sesi çok tiz çıkıyordu. Garson koşarak geldi. Biraz daha yavaş konuşun. Herif sarhoş dedi Jevel. Bize hakaret ediyor. Ya Gordy dedi suçlanan. Ben sana ne demiştim? Garsona döndü. Gordy ile ben arkadaşız. Ona yardım etmeye çalışıyordum. Değil mi Gordy? Gordy ona baktı. Ne yardımı sayıklıyorsun sen? Jevel ansızın ayağa fırladı. Gordon'u da kolundan tutarak kaldırdı ayağa. Gel gidelim Gordy dedi fısıldarcasına. Gel gidelim buradan. Herif kafasını bozmuş. Gordon kendini kızın kollarına bırakmıştı. Sürüklenerek kapıya doğru yürüdü. Jevel bir an dönerek rahatlarını kaçıran çocuğa baktı. Seni iyi tanımıyorum diye haykırdı öfkeyle. İyi dostmuşsun doğrusu. Kötü gün dostuymuşsun. Bana hepsini anlattı. Sonra Gordon'un koluna yapıştı yine. Birlikte kendilerini kuşkulu gözlerle süzen kalabalığın arasından yürüdüler, hesabı ödediler, çıktılar. Oturun artık dedi Gordon Peter'e. Onlar çıktıktan sonra. Ne dedin? Oturacak mıymışız? Ya oturursunuz ya çekip gidersiniz. Peter Dean'e döndü. Hadi dedi, ıslatalım şunu. Hadi. Gözlerini kısarak onun üstüne doğru yürümeye başladılar. Garson geriledi. Peter ansızın yandaki masada duran tabağa uzandı. Kıymalı patatesten bir avuç kaparak havaya serpti. Kıymalar sağanak halinde yakında duranların başına indi. Hey, yavaş gel. Konuşturmayın şunu. Yerine otur Peter. Kes be. Peter gülerek eğildi, selam verdi. Alkışlarınıza teşekkürler bayanlar baylar. Bana biraz daha kıymalı patatesle bir silindir şapka verirseniz numarama devam edebilirim. Tam o anda fedai seyirtti. Hemen tası tarağı topla dedi Peter'e. Neden? O benim arkadaşımdır dedi Dean öfkeyle. Garsonlar toplanmaya başlamışlardı. Çıkarın şunu. Gitsen iyi olacak Peter. Kısa bir kavgadan sonra ikisi itelenerek kapıya doğru sürüklendiler. Şapkamla paltomu unuttum diye bağırdı Peter. Git al hadi ama sallanma. Fedai kolunu bırakır bırakmaz Peter gülünç bir zeka gösterisiyle öbür masaya doğru koştu. Kahkahalar atarak alay etmeye, şaşkına dönen garsonlara dilini çıkarmaya başladı. Biraz daha kalacağım burada diye diklendi. Koşu başlamıştı. Dört garson sağdan, dört garson soldan onu kuşatmaya çalıştılar. Dean ikisini ceketlerinden yakaladı. Kısa bir dövüşten sonra yine bir kovalamaca başladı. Onu bir şeker kasesiyle birkaç kahve fincanını devirdikten sonra kıstırabildiler. Kasada bir tartışma daha oldu. Peter polislere fırlatmak amacıyla bir porsiyon kıymalı patates almakta direniyordu. O kapıdan çıkar çıkmaz homurdanmalar içten gelen bir ağ sesine baktı yerini. Yeni olay lokantadakileri derinden etkiledi. Peter unutuldu. Kalın camdan yapılma vitrin koyu yoğun bir mavilik almıştı. Maxfield Paris ay ışığında aldığı mavi renkti bu. Lokantaya bir an önce girmek için sanki cama yaslanıyordu mavilik. Columbus alanı büyüleyici, soluk kesici bir şafakla aydınlanıyordu. Gün ışığı ölümsüz Kristof'un büyük anıtına vuruyor, içerideki soluk sarı elektrik ışığına karışıyordu beceriksizce. Sayın memurunun defterinde bay alınmışla bay bırakılmışın adlarına rastlayamazsınız. Nüfus kütüğünde doğumlarından, evlenmelerinden, ölümlerinden söz edilmemiştir hiç. Bakkal defterlerinde adları geçmez. Unutulmuşlardır onlar. Yaşadıklarını gösteren kanıtlar belirsizdir, karanlıktır. Mahkemelerde geçerli olamaz. Yine de güvenilir bir kaynaktan öğrendiğime göre, bay alınmışla bay bırakılmış, kısa bir süre içinde olsa yaşadılar, soluk aldılar. Adları söylenince başlarını çevirdiler. Canlı kişiliklerinden çevrelerine ışınlar yaydılar. Kısacık hayatları süresinde büyük bir milletin ana caddesinden gündelik giysileriyle geçtiler. Onlarla alay edenler oldu, onları kovalayanlar, onlara sövenler, onlardan kaçanlar. Oradan geçtikten sonra bir daha adları edilmedi. Üstü açık bir otomobil, Mayıs şafağının pırıltısı altında Broadway'de süzülürken onlar yavaşça oluşuyorlardı. Bu otomobilde bay alınmışla bay bırakılmışın ruhları oturuyordu. Kristof Kolomb anıtının tam arkasına düşen gök parçasına renk veren yoğun maviliğin ne kadar güzel olduğunu konuşuyorlardı şaşkınlık içinde. Gri bir göle savrulmuş, kağıt parçalarını andıran erkencilerin solgun, yaşlı yüzlerini gözlemliyorlardı merakla. Her konuda tam bir düşünce birliğine varmışlardı. Charles'taki garsonun saçmalığından, hayat denen kavganın saçmalığına kadar her konuda birleşmişlerdi. Aydınlık ruhlarında sabahın uyandırdığı aşırı, çılgınca mutluluktan sarhoşa dönmüşlerdi. Yaşamaktan öylesine büyük, sonsuz bir tat alıyorlardı ki, avaz avaz haykırarak herkese bunu duyurmak geliyordu içlerinden. Ellerini boru gibi yaparak yaşasın diye bağırdı Peter. Dinde aynı anlamı taşıyan ve açıklanamayışından ötürü kulağa büsbütün ilginç gelen bir ses çıkardı. Yoho, yaya, hoho, şaşa. 53. sokak kısa saçlı bir esmer güzelini taşıyan bir otobüstü şimdi. 52. sokak kaldırıma fırlayan, canını güçlükle kurtardıktan sonra acıklı bir sesle önünüze bakın diye sızlanan bir çöpçüydü. 50. sokakta beyaz bir yapının önündeki bembeyaz bir kaldırımın üstünde duran bir iki genç dönüp onlara baktılar ve bağırdılar arkalarından. Nereden çocuklar? 49. sokakta Peter Dean'e döndü. Ne güzel bir gün dedi ciddi bir sesle, gözlerini baykuş gibi kırpıştırarak. Herhalde öyledir. Kahvaltı etsek mi dersin? Din kahvaltıya yetinmiyordu. İçkili kahvaltı olsun. İçkili kahvaltı diye tekrarladı Peter. Birbirlerine bakıp başlarını salladılar. İyi fikir. Sonra kendilerini tutamayıp kahkahalarla gülmeye başladılar. İçkili kahvaltı. Yaşa be. Olmaz öyle şey dedi Peter. Bulamaz mıyız dersin? Zararı yok canım. Zorla getirtiriz. Çekme bira verin bize. Kafa açan bira. Taksi ansızın Broadway'e saptı. Yan caddelerden birinde ilerleyerek 5. caddedeki kocaman mezar gibi bir yapının önünde durdu. Nereye ahbap? Şoför Delmonico'ya geldiklerini söyledi. Şaşırmışlardı doğrusu. Bir süre tartıştılar kendi aralarında. Şoföre oraya çekmesini söyledilerse bir nedeni olması gerekirdi bunun. Ceket mi kalmış ne dedi şoför. Tamam, Peter'in paltosuyla şapkası Delmonico'da bırakmıştı onları. Neden geldiklerini hatırlayınca taksiden inip giriş kapısına doğru kol kola yürümeye başladılar. Hey diye bağırdı şoför. Ne var? Paramı verin. Öfkeli öfkeli salladılar başlarını. Sonra şimdi olmaz sen söz dinle. Bekle bizi burada. Şoför dinlemiyordu. Şimdi istiyordu parasını. Öfkelerini güç tutan insanlara özgü bir küçümsemeyle parayı ödediler. İçeride Peter loş, ıssız vestiyere doğru yürüdü. Paltosuyla şapkasına baktı. Yok galiba, biri yürütmüş olacak. Öğrencilerden biri yürütmüştür. Garanti. Zarar yok canım dedi Dean. Benimkini de burada bırakırız. İkimiz bir örnek giyinmiş oluruz öylece. Tam paltosuyla şapkasını askıya asıyordu ki, vestiyerin kapılarına yapıştırılmış iki büyük karton parçası gözüne ilişti. Büyülenmiş gibi baktı onlara. Sol kapıdakinde kocaman kara harflerle bırakılmış yazıyordu. Sağ kapıdakinde ise aynı derecede etkili bir kelime yazılıydı. Alınmış. Bak diye haykırdı sevinçle. Peter'in gözleri onun gösterdiği yere çevrildi. Ne var? Şunlara bak. Alalım mı? Alalım tabii. Bunları kolay kolay bulamazsın öyle. Tam zamanında yetiştiler. Peter sol kapıda duran kartonu kaptığı gibi bir yerine gizlemeye çalıştı. Ne var ki karton oldukça iriydi. Birden aklına bir şey geldi. Soylu gizemli bir havayla arkasına döndü. Bir saniye sonra yüzünü dönmüş, kollarını açmış, buluşunun dinde bırakacağı etkiyi bekliyordu. Yeleğine sokmuştu kartonu. Gömleğinin önü boydan boya kapanmıştı. Bırakılmış kelimesi kocaman kara harflerle gömleğinin üstüne yazılmış gibi duruyordu. Yaşasın diye bağırdı Dean. Yaşasın Bay Bırakılmış. O da kartonu yeleğine soktu. Ben de Bay Alınmışım diye haykırdı gururla. Bay Bırakılmış sizi Bay Alınmış'la tanıştırmaktan kıvanç duyarım. El sıkıştılar, kahkahalarla gülmeye başladılar. Tutamıyorlardı kendilerini. Sarsıla sarsıla gülüyorlardı. Yaşasın. Ne kahvaltı ederiz şimdi? Komodora gideriz ha? Kol kola fırladılar dışarı. 44. sokaktan sağa saptılar, Komodora doğru yürüdüler. Kapının dışında kısa boylu, esmer, çok solgun ve bitkin görünüşlü bir asker çıktı karşılarına. Kaldırımda bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyordu besbelli. Dönüp onlara baktı. Onlara bir şey söyleyecekti galiba ama kaşlarını çatıp kendisini tanımadıklarını belirten bakışlarını görünce yanından biraz uzaklaşmalarını bekledi. Sonra 30-40 adım yürüdü arkalarından. Kendi kendine kıkırdıyor, hay Allah diye fısıldıyordu sevinçle. Bir şeyler olacağı sezmişçesine. Bu arada Bay Bırakılmış'la Bay Alınmış tasalarını açıp şakalaşıyorlardı birbirleriyle. İçki içeriz, kahvaltı isteriz, biri olmadan öbürü olmaz. Bunlar ayrılmaz birbirlerinden. Hem içki hem kahvaltı. İkisi bir arada. Gün iyiden iyiye ağarmıştı. Sokaktan geçenler garip bakışlarla süzüyorlardı ikisini. Herhalde çok eğlenceli bir tartışmaya dalmışlardı ki önüne geçemedikleri kahkahalar atıyorlardı ara sıra. Kol kola eğiliyor, iki büklüm oluyorlardı gülmekten. Komodora gelince gözlerinden uyku akan kapıcıyla şakalaştılar biraz. Döner kapıdan güçlükle geçerek tenha hole doğru yürüdüler. Şaşkın bakışlar arasında salona girdiler. Ne yapacağını şaşıran garson köşede gözden uzak kalan masalardan birini gösterdi. Listeyi tekrar tekrar gözden geçirdiler. Yemekleri homurdanarak teker teker saydılar yüksek sesle. "Burada içki falan göremiyorum ben," dedi Peter öfkeyle. Garsonun sesi duyuluyordu da ne dediği anlaşılmıyordu bir türlü. Sabırlı bir hoşgörüyle "bir daha şöyle bakayım," dedi Peter. "Listenizde hiç bağışlanamayacak tatsız bir eksiklik var demek. Nedenini söyleyemiyorsunuz." "Dur canım," dedi Dean güvenle. "Bırak da ben konuşayım onunla." Garsona döndü. Bize listeyi ilgiyle gözden geçirdi. "Bir daha. Bize bir şampanyayla birer jambonlu sandviç getir." Garson ne yapacağını şaşırmıştı. "Getir," diye bir ağızdan haykırdılar. Bay alınmışla bay bırakılmış. Garson öksürdü, uzaklaştı. Kısa bir beklemeden sonraki o arada baş garson tarafından sıkı bir denetimden geçirilmişlerdi farkında olmadan. Şampanya geldi. Bay alınmışla bay bırakılmışların yüzleri ışıdı şampanyayı görünce. "Kahvaltıda şampanya içmemize ne hakla engel olabilirler, düşün bir kere. Böylesine iç kapayıcı bir kısıtlama, üstüne kafa yormak bile yorucu geliyordu. Sabah kahvaltılarında şampanya içilmesini engelleyen bir düzeni gözlerinin önüne getiremiyorlardı. Garson müthiş bir pat sesiyle şişeyi açtı. Uçuk sarı bir köpük kabardı bardaklarda. "Sağlığınıza bay bırakılmış. Sağlığınıza bay alınmış." Garson gitti, dakikalar geçti, şişedeki şampanya azaldı. "Rezalet," dedi Dean ansızın. "Neymiş rezalet?" "Şampanyayla kahvaltı etmemize engel olmaya kalkışmaları." "Rezalet ha?" Peter düşündü bir süre. "Tamam, tam kelimesini buldun. Rezalet gerçekten." Yine avaz avaz gülmeye başladılar. Bağırıyor, iskemlelerinde bir ileri bir geri sallanıyorlardı. "Rezalet," diyorlardı durmadan. Her söylenişte yeni bir gülünçlük kazanıyordu bu kelime. Unutulmaz dakikalardan sonra bir şişe daha getirtmeye karar verdiler. Şaşkın garson baş garsona danıştı ve soylu bay artık şampanya verilmemesini buyurdu kesinlikle. Hesap geldi. 5 dakika sonra komodordan kol kola çıktılar. Şaşkınlıkla yüzlerine bakan kalabalığın arasından geçerek 42. sokağın Vanderbilt Caddesi'nin geride bıraktılar. Biltmore'a geldiler. Otelde akıllarını başlarına topladılar. Holde dimdik yürürken hızlı adımlar atıyorlardı ama yemek salonuna girince aynı havayı buldular yine. Sarsıla sarsıla gülerken bir yandan da politika tartışmaları yapıyorlardı. Üniversite hayatından, o andaki neşelerinden konuşuyorlardı. Saatler 9'u bulmuştu. Hayatları boyunca hiç unutamayacakları bir gece geçirdiklerini düşünüyorlardı. İkinci şişeyi ağır ağır içtiler. Biri rezalet kelimesini ağzından kaçıracak olsa yerlere seriliyorlardı gülmekten. Yemek salonunda bir uğultu, bir canlılık göze çarpıyordu. Tuhaf bir aydınlık sızıyordu salonun ağır havasına. Hesabı görüp oturma salonuna çıktılar. O sırada sabahtan beri belki 1000. kere döndü dış kapı. Son derece solgun görünüşlü, gözleri siyah halkalarla çevrili, güzel bir kız girdi içeri. Üstündeki gece elbisesi iyice buruşmuştu. İri yapılı, kılıksız biri vardı yanında. Birbirlerine hiç uymuyorlardı. Merdivenin tepesinde bu çift bay alınmış ve bay bırakılmışla karşılaştılar. Bay bırakılmış kıza doğru sevinçle yürüyerek yerlere kadar eğildi önünde. "Günaydın Edith sevgilim." İri yapılı adam dönüp Edith'e baktı. "Bu herifi başımızdan savsak mı?" diye soruyordu sanki. "Sululuğumu bağışla," diye ekledi Peter. "Günaydın Edith." Dean'in dirseğinden tutup ona doğru itti. "Edith en iyi arkadaşım, bay bırakılmış. Biz birbirimizden ayrılmayız. Bay bırakılmışla bay alınmış." Bay bırakılmış eğildi. Öylesine eğilmişti ki kendini tutamadı, sendeleyerek öne doğru 1-2 adım attı. Dengesini koruyabilmek için elini hafifçe Edith'in omuzuna koydu. "Ben bay bırakılmışım," Edith diye mırıldandı. "Bay bırakılmışla bay alınmış." "Bay bırakılmışın alınmış," dedi Peter gururla. Ne var ki Edith gözlerini uzaktaki bir noktaya dikmişti. Yanındaki iri yapılı adama bir işaret verdi. Adam boğa gibi yürüyerek sert bir hareketle bay alınmışla bay bırakılmışı iki yana itti. Onun açtığı yoldan yürüdü Edith. Ama 10 adım yürüdükten sonra yine durdu. durdu ve kalabalığı özellikle bay bırakılmışla, bay alınmışı şaşkın, büyülenmiş bakışlarla gözleyen kısa boylu, esmer bir askeri gösterdi parmağıyla. "İşte!" diye haykırdı Edith. "Orada!" Sesi yükselmişti ansızın, sertleşmişti. Adama uzanan parmağı azıcık titriyordu. "İşte abimin bacağını kıran asker." Haykırmalar duyuldu. Smokinli biri masasından kalkarak hızla o yana doğru yürüdü. İri yapılı adam kısa boylu esmer askerin üstüne şimşek gibi atıldı. Sonra holdekiler üşüştü çevrelerine. Bay alınmışla bay bırakılmış onları göremez oldular. Ama bay alınmışla bay bırakılmışın gözünde bu olay durmadan çalkalanan, dönüp duran bir dünyanın yedi renkli parıltısı olmaktan öteye gitmemişti. Bir takım sesler duymuşlardı. İri yarı adamın atıldığını görmüşlerdi. Sonra her şey silindi. Sonra göğe doğru çıkan bir asansörde buldular kendilerini. "Kaçıncı kat efendim?" dedi asansörcü. "Kaçıncı kat olursa olsun," dedi bay alınmış. "En üst kat," dedi bay bırakılmış. "En üst kat burası," dedi asansörcü. "Öyleyse bir kat daha ekleyin," dedi bay bırakılmış. "Bir kat yukarıya," dedi bay alınmış. "Göğe," dedi bay bırakılmış. 6. caddeden biraz ötedeki küçük otellerden birinin yatak odasında gözlerini açtı Gordon Street. Beyni ağrıyor, damarları zonkluyordu. Odanın köşelerindeki koyu gölgelere, moroken koltuğun aşınmış yerlerine bir göz attı. Yere saçılmış, buruşmuş elbiseleri takıldı gözüne. Bayat sigara kokusu, bayat içki kokusu duydu. Pencereler sıkı sıkı kapalıydı. Dışarıda yakıcı güneş, toz dolu bir ışın uzanmıştı pencereye. Geniş tahta yatağın gölgesi bölüyordu bu ışını. Yatakta kıpırdamadan yattı. Komadaymış, uyuşturulmuş gibiydi. Gözleri açıktı, yağlanmamış bir makina gibi uğulduyordu kafası. Tozlu güneş ışınıyla moroken koltuktaki yırtığı gördükten 30 saniye kadar sonra yanında birinin soluk aldığını duydu. Bir 30 saniye sonra da Jevel Hudson'la kaçınılmaz bir evliliğe sürüklenmiş olduğunu hatırladı. Yarım saat sonra dışarı çıktı. Spor gereçleri satan bir dükkandan bir tabanca aldı. Doğu yakasında 27. sokaktaki eski evine gitmek için bir taksiye atladı ve boyalarıyla fırçalarının durduğu masaya dayanarak şakağına bir kurşun sıkıverdi. Kitabın sonu. 24 Ekim 2001, sayfa 70.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25